Ayrım 6. Neden öldürüldüler? 3. kitap Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 69. Ardından. Dava adamı Muammer Hoca. Emin Çöleşan. Bundan tam bir hafta önceydi. Öğretim üyesi olan bir yakınım telefon etti ve Muammer Hoca ile bir pazar sohbeti yapmanız mümkün olur mu diye sordu. Olumlu yanıt verdim ve hocanın telefonunu kendisinden aldım. Hemen aradım. Kendisini uzun süreden beri hiç görmemiştim. Hal hatır sorduk. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurmuştu. Biraz bu dernekten söz etti. 141, 142 ve 163. maddelerin kaldırılmasına kesin olarak karşı olduğunu anlattı. Özgürlükleri yok etmek isteyenlere bir takım özgürlükler verilmesine kesinlikle karşıyım dedi. Bu konuşmamız sırasında artık 73 yaşında olduğunu, bu yoğun çalışma ortamında kalbinin teklemeye başladığını söyledi. Oysa hala kafasını kaldırmadan çalışıyordu. Hep bir inanç ve dava adamı olmuştu. Bu hafta içinde buluşmak üzere sözleştik. Bana gazeteye gelecekti ve pazar sohbetini bizim büroda yapacaktık. Önceki gün buluşmak için kendisini aradım. Bana içinden çıkılması mümkün olmayan bir program sıraladı. Ve lütfen şu konuşmayı bir hafta erteleyelim. Toplantılar, seminerler, derneğin işleri o kadar yoğun ki. Bir hafta sonraki pazar günü için daha sonra konuşalım dedi. Hocam, önümüzdeki hafta başka bir konu çıkar ve ben sizinle konuşamayabilirim. Siz bir zaman ayırın da bu işi bu hafta yapalım diye yanıt verdim. O halde bir sabah konuşalım. Çünkü öğleden sonraya kalırsa benim kafamın ancak %30'u çalışır dedi. Gülüştük ve dün sabah saat 10.30'da bizim gazetede buluşmak üzere sözleştik. Hocadan birkaç dakika önce dostu olan bir öğretim üyesi geldi. Onunla tanıştık, sohbete başladık. Herhalde bizim büroda birlikte olmak üzere daha önceden hoca ile sözleşmişlerdi. Muammer Aksoy tam zamanında geldi. Bu sabah pek keyifsiz kalktım. Dün geceyi de hiç iyi geçirmedim. Ben daha önce kalp krizi geçirmiştim. Midemde epeyce bulandı. Bizim hanımın söylediğine göre mide bulantısı da kalp krizinin belirtisi olabilirmiş. Ama doğrusunu isterseniz, şimdi sizi görünce açıldım. Moralim yerine geldi dedi ve yine karşılıklı gülüştük. Gazetedeki odam çok küçük olduğu için hocanın konuğunu benim masama oturttum. Biz de karşılıklı olarak masanın önündeki iki koltuğa oturduk. Pazar sohbeti için hocanın özgeçmişini kağıda yazdım. Size ne ikram edeyim diye sordum. Ihlamur istediler. Her pazar sohbeti konuğuna olduğu gibi hocaya da uyarılarda bulundum. Aman efendim, konuşma bir saati geçmesin. Sonra ben ister istemez kısaltmak zorunda kalıyorum ve belki de bazı önemli bölümleri yazamıyorum. Bir de lütfen öyle konuşun ki bilimsel düzeyde olmasın, en sıradan insan bile okuyunca anlasın. Tepleri açtım, konuşmamız başladı. Aradan yaklaşık yarım saat geçmişti. Çaycı boşları almaya geldi ve bir ıhlamur daha söyledik. Bana da çay. Siparişler geldi. Hocam, bana 2 dakika izin verin de odanın dışında bir sigara içeyim. Şimdi burada içersem o da küçük olduğu için duman altı olursunuz ve size dokunur dedim. Çünkü odama ilk geldiği zaman sigara içmiştim ve öksürmeye başlamıştı. Sigarayı odada içmem için ısrar etti. Yine de dışarı çıktım. Bu arada başımı odaya doğru uzatmıştım ve havadan sudan konuşuyorduk. Sonuçta konuşmamız bitti. Atatürk'ün büyüklüğüne özenle değinmişti. Rahmetli kayınpederi Hilmi İnan'ın zengin kitaplarından söz etti ve bu kitaplığın kendisine haber verilmeden bir yakını tarafından raflarıyla birlikte dağıtıldığından yakındı. Bir ara çantasını açtı ve son kitabını çıkardı. Bundan size göndermiş miydim diye sordu. Hatırlayabildiğim kadarıyla göndermemişti. Kitabın adı Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Rejim Bunalımına ve Kötü Sonuçlarına Doğru Pupa Yelken Gidiş. Bu kitabı Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden önce yazmıştı. Lütfen imzalayın dedim. Gayet tabii imzalayacağım dedi ve imzaladı. 31.1.1990. Çok değerli gazeteci ve yazar Emin Çöleşan'a sevgi ve saygılarımla. Daha sonra ilgili bölüme telefon ettim. Foto muhabiri arkadaşım Selçuk Şenyüz yanımıza geldi. Şimdi resim çektirecektik. Hoca saçlarını düzeltti ve bir espri patlattı. Bizim hanım gazetelerde benim ne söylediğime, iyi veya kötü konuştuğuma hiç bakmaz. Ama onun için resim çok önemlidir. Şöyle üstüm başımı düzelteyim de resim iyi çıksın. Ayrıca bu resimlerden bana da verirseniz çok memnun olurum. Renkli filmin İstanbul'a gönderildiğini, ancak siyah beyaz verebileceğimizi söyledim. Bu arada biz hoca ile konuşmamızı yaparken telefon bağlantısını kestirmiştim ve ilgili arkadaşa sadece İstanbul Hürriyet'ten ararlarsa bağla demiştim. İstanbul'dan Doğan Hızlı'nın aradığını söylediler ve bağladılar. Doğan abiye yanında Muammer Hoca'nın olduğunu söyledim. Çok selam söylememi istedi. Hocaya ilettim. Onun da selamları vardı. Telefonda Doğan abiye ilettim. İşimiz bitmişti. Biraz daha sohbet ettik, vedalaştık, gittiler. Giderken, hocam ben bu yazıyı bugün Perşembe yazarım. Eğer eklemek istediğiniz yeni bir şey olursa beni mutlaka arayın. Benim de tereddüt ettiğim bir konu olursa sizi ararım dedim. Aradan 2 saat geçmişti. Beni aramış, bulamamış. Ben kendisini aradım. Özgeçmişine kısa bir cümle eklememi istiyordu. 1961 Anayasası kurucu mecliste görüşülürken anayasanın sözcülüğünü yapmış olduğunu belirtti ve bu benim için çok önemlidir. Lütfen bunu da ekleyin dedi. Aşağı kata indim ve teybi bantları çözecek olan gazeteci arkadaşım Yeşim Ersoy'a verdim. Akşam üzeri resimlerimiz basılmıştı, odama getirdiler. Siyah beyazlardan birkaç tane daha basmalarını Muammer Hoca'ya da vereceğimi söyledim. Saat 19.15'te eve geldim. Henüz üzerimi çıkarmamıştım ki telefon çaldı. İstihbarat şefimiz Fatih Çekirge acı haberi verdi. Birkaç saat önce birlikte olduğum gerçek Atatürkçü, dürüst ve namuslu kavga adamı, inançlarından bir tek gün bile ödün vermeyen hukukun yılmaz savunucusu Muammer Aksoy öldürülmüştü. Son gecesini çok keyifsiz geçirdiğini söylüyordu. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin son derece kısıtlı olanaklarla çalıştığını, yersizlik nedeniyle bürosunu aynı zamanda dernek merkezi olarak kullandığını anlatıyordu. Türkiye, değerli bir evladını daha teröre kurban verdi. Bazı yazıları yazarken insanın eli varmaz, ne yazacağını şaşırır. Çarşamba gecesi saat 22'de ben bu yazıyı işte böyle yazıyorum. Kulaklarımda Muammer Aksoy'un birkaç saat önceki sesi, gözlerimin önünde inatçı tavrı. Allah sana rahmet eylesin hocam, nur içinde yat. Seni vuranlar ve vurduranlar şimdi kına yaksınlar. Hürriyet, 1 Şubat 1990. Aksoy'un ölümü. İlhan Selçuk. Atatürkçü, laik. Hukuk profesörünün kişiliğini vurgulayan bu iki sözcüğün anlamı nedir? Uygarlığın aydınlanma devrimini İslam dünyasında ilk kez bir toplum düzenine dönüştürmek, aklın inançtan, devletin dinden bağımsızlaşması için çalışmak, Muammer Aksoy'un gözeneklerine yaşamı boyunca sinmişti. Peki niçin öldürüldü? Aksoy'un kimliğine bakınca katilin kişiliği ve olayın niteliği anlaşılmaz mı? Muammer Aksoy bir insandı. Bir hukukçu, bir devrimci, demokrat bir aydın, bir bilim ve eylem adamıydı. Öylesine canlı, coşkulu ve solukluydu ki, çevresindeki en soğuk kişi bile Aksoy'u konuşmaya başladığında hohlanmış bir ayna gibi buğulanıverirdi. Üniversitede, politikada, basında, hukuk dünyasında savaşımcı kişiliğiyle bir ömür boyu emek verdi. Son görüşmemiz gazetede oldu. 163. maddenin kaldırılmasına karşıydı. Görüşünü bütün coşkusuyla savunuyordu. Ak saçlarıyla tam bir delikanlı, benliğindeki ateşle inanılmaz bir enerji küpüydü. Peki teröre kurban verdiğimiz kaçıncı profesördü? Profesör Ümit Doğanay, Profesör Necdet Bulut, Profesör Fikret Yunsa, Profesör Bedir Karafakioğlu, Profesör Nihat Erim, Profesör Cavit Orhan Tütengil, Doçent Bedrettin Cömert'in ardından Profesör Muammer Aksoy'un hedef seçilmesine anlam taşıyor. Bilime düşmanlık değil mi? Cumhuriyet, 2 Şubat 1990. Atatürkçü düşünceye sıkılan kurşun, Oktay Akbağ. Aksoy'u öldüren kurşunlar hepimize sıkılmıştır. Hepimize, yani Atatürk Cumhuriyeti'ni savunanlara, Cumhuriyet ilkesinden birinin bile yerinden oynatılmasını istemeyenlere. Bu kaçıncı uyarıdır? Bu kaçıncı başkaldırışıdır yobazlığın? Bilmiyor, görmüyor, anlamıyor muyuz? Yıllardır sürdürülen gericiliğin vicdan özgürlüğü diye sırtını sıvazlamak, okul üstüne okul açarak çağ dışılık merkezlerini tüm yurtta yaygınlaştırmak, meydanlarda gösteriler yapan, hemen her gün gücünü yaygınlaştıran 31 Mart'çı oluşumlara seyirci kalmak. Herkes aklını başına almalıdır. Bir çılgınca başkaldırışla karşı karşıyayız. Ya sonuna dek savaşın vereceğiz ya da cumhuriyet ve demokrasi düşmanı bir dalgayı kendimizi kaptırıp yok olacağız. Tek tek kişilerin ortadan kaldırmasını da aşan bir çağ dışı anlayışla savaşmak zorundayız. Savaş, Atatürk devrimine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak içindir. Alınlarında Humeynicilik işaretlerini taşıyanlar yollara, caddelere egemen olmaya başladı. Silahlı fedailer yetiştirdi. Bu tutum ve davranışlar bir yerlerden güç alıyor, bir yerlerdeki iç ve dış örgütler bu cumhuriyet düşmanı çevre ve kişilere yardım ediyor. Atatürkçü düşüncenin örgütleşerek ortaya çıkması bu çevreleri öfkelendirmiş, huzursuzlaştırmıştır. Sağduyulu bir uyanışı bir oluşumu önlemenin yolunu Aksoy gibi Atatürkçü düşüncenin büyük bir savunucusunu öldürmekte görmüştür. Cumhuriyet, 2 Şubat 1990. Herkes sorumlu. Ali Sirmen, her olayın sorumluluğunu benliğinin derinliğinde duyan, toplum için sürekli savaşım veren Muammer Aksoy'un katilleri, kimler olurlarsa olsunlar, onun ölümden, demokrasiyi sürekli darbelerle ortadan kaldırıp, şeriatçılığı adım adım ileri götürenler, silah zoruyla hukuku çiğneyip Muammer Hoca'yı sık sık sık yönetim mahkemeleri önüne çıkaranlar, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurulmasını zorunlu hale getirenler, Türk-İslam sentezini egemen kılanlar, aymazlığıyla Türkiye'nin sorunlarına sorunlar katıp sivil çözümler üretmeyen iktidar, rejimin sınırları içinde sivil alternatif oluşturamayan, kişisel tutkulardan başları dönmüş kişilerin başlarını tuttuğu muhalefet, tüm örgütleriyle adam sendeci toplum sorumlu. Kendini her şeyden ve herkesten sorumlu sayan bu aydın, savaşımcı bilim adamını içine sindiremeyen toplum, geleceği konusundaki ipuçlarını da ortaya sermiştir. Evet, kendini her şeyden ve herkesten sorumlu sayan Muammer Aksoy'un öldürülmesinden herkes sorumludur. Cumhuriyet, 2 Şubat 1990. Muammer Aksoy, Semih Günver. Muammer Aksoy'u 2. Dünya Savaşı içinde 1944 baharında Zürih'te tanıdım. Zürih Üniversitesi'nde hukuk doktorasını yapıyordu. Evlilik dışında doğan çocuklar konusundaki 1500 sayfaya yakın Almanca doktora tezi üniversitedeki hocaların büyük beğenisini kazanacaktı. Doktorasını daha erken tamamlayabilirdi fakat savaş başlayınca İsviçre'de kalmak istememiş ve vatani vazifesini yapmak için Türkiye'ye dönmüştü. Daha genç yaşlarında yurt sevgisi ve görev aşkı onun için her şeyden önce geliyordu. Muammer, Atatürk'ün Cumhuriyeti ve devrimleri emanet ettiği genç kuşağın inançlarına bağlı ve sadık bir üyesi olarak yaşadı ve öldü. 1944 Mart'ında Zürih Konsolosluğu'nda kançılar olarak göreve başladığım tarihte oradaki Türk öğrencileri Türkeli adını verdikleri bir dernek kurmuşlardı. İhsan Topaloğlu derneğin başkanıydı. Muammer Aksoy, derneğin kültür çalışmalarını canlandırdı, konferanslar tertipledi ve öğrenciler arası toplantılarda demokrasi ilkeleri ve Atatürk devrimleri üzerinde fikir alışverişinin dinamosu oldu. Çalışkandı, titizdi, fikirlerinin inatçı savunucusuydu. Her alanda daima mükemmeli aradı. Mücadeleden hiç kaçmadı. Üniversite hayatında olsun, siyasette olsun, kendisine has özellikleriyle kişiliğini korudu. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, çoğulcu parlamenter sisteme, temel özgürlüklere, insan haklarına bağlı kaldı ve bu ilkeleri yılmadan savundu. İnançları uğruna hapse girmek onu yıldırmadı. Sonraları 1977'lerden itibaren Muammer Aksoy'u Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi içindeki çalışmalarında yakından izledim. Özellikle Hukuk İşleri Komisyonu'nda Türkiye'nin hayati çıkarlarının ve dış politikasının yılmaz bir savunucusu oldu. Hukuk bilgisi, muhasımlarını yıldıracak derecede derin, mücadele kabiliyeti frenlendirilemeyecek kadar coşkundu. Bir gece yarısı telefon çaldı. Terörizmin kol gezdiği yıllarda geç saatlerde hep acı haberler almaya alışmıştım, ürktüm. Muammer, konsey binasındaki odasında ertesi gün hukuk komisyonuna sunacağı rapor hazırlamaya dalmış, saati unutmuş. Herkesin boşalttığı koca binada mahpus kalmıştı. Protokol şefi İzzet Sedes, hocayı zor durumdan kurtardı. Muammer Aksoy, 73 yaşında bir delikanlıydı. Sağlığına dikkat eder, et yemez, içki içmez, sigaradan nefret ederdi. Mücadelesini sürdürebilmek için sağlıklı kalmanın şart olduğuna inanmıştı. 1975 Kıbrıs Harekatı'nı takip eden yıllarda ve 12 Eylül 1980'den sonra Türkiye'nin Avrupa'dan kopmamasını ve demokrasiden uzaklaşmamasını sağlamak için Avrupa Konseyi içinde çaba sarf eden Türk parlamenterleri dinamik ve enerjik etkileyici bir grup halindeydiler. Bu arkadaşların arasında Turan Güneş, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Mustafa Üstündağ, Muammer Aksoy ile birlikte CHP'nin en parlak mücahitleriydiler. Hasan Esat Işık da daha önce Avrupa Konseyi'nde aynı inanç ve başarıyla çalışmıştı. Türk Sosyal Demokrasi Cephesi bugün bütün bu değerli evlatlarını kaybetmiş bulunuyor. Muammer Aksoy'a çekilen kurşunlarla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk demokrasi hedef alınmıştır. Acımızı asla unutmayacağız. Fakat her zamankinden fazla dikkatli olmak, soğukkanlılığı ve itidali ihmal etmemek, içeride ve dışarıdaki düşmanların oyunlarına gelmemek ve Atatürk'ün kutsal emanetini korumak görevimiz öncelik taşımaktadır. İktidar ve muhalefetin, üniversite ve basının, tüm aydınların, emekçilerin, silahlı kuvvetlerin üzerine düşen görevi, bu gerçeğin idraki içinde sorumluluklarına sahip çıkarak tek cephe haline yerine getirmeleri kaçınılmaz bir zarurettir. Profesör Muammer Aksoy, Ölümünden hemen sonra savunucusu olduğu inançların simgesi haline gelecek, onun gibi düşünenler, aynı dirençle mücadele bayrağını kendisinden devralacaklardır. Milliyet, 3 Şubat 1990. Muammer Aksoy Sokrates'e benzer. Fakir Baykurt. Gerici kurşunların Ankara Bahçeli Evler'de, evinin merdiveni dibinde yere serdiği Profesör Muammer Aksoy, öğretmenlerin büyük dostuydu. Sormak gerek, kimin düşmanıydı? Onun yüreği düşmanlığın damlasına yer vermeyecek derecede sevgi doluydu. Başı, uyanık olduğu bütün saatlerde yurdum ve dünyanın mutluluğundan yana düşünce üretirdi. Kafası gibi yüreğinin kapısı iyiden, güzelden ve çağdan yana herkese açıktı. O bir cumhuriyetçiydi. Yalnız cumhuriyet düşmanları düşmandı ona. 15 yıl aynı mahallede oturduk. Kolunun altında gazetesi ya da küçük çantası kendi kendine bir şeyler mırıldanarak dikilirdi durakta. Kamu taşıtına binerdi. Otomobili yoktu. Başımız sıkıldığında çağırırdık. Tösün, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bürosuna koşar gelirdi. Çağırmadan geldiği de olurdu. Dedim ya, dostuydu. Hem üyesi hem komisyon sözcüsü olduğu kurucu meclisin hazırladığı 1961 anayasası kamu çalışanlarına sendika kurma olanağı getirdi. 4 yıl saklandıktan sonra 624 sayılı yasa çıkınca Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS kuruldu. Meslektaşlarım beni romanlarımın ve yazılarımın başından kaldırıp götürdü. 100 kurucu üye arasında yer aldım. Bir nöbet anlayışı ile genel başkanlık görevini üstlendim. Muammer Hoca telefon edip kutladıktan sonra ağır bir göreve geldiğimi söyleyip başarılar diledi. Anamız, atamız sendikamı kurmuştu. Ne yapmalı, nasıl yapmalıydık? Kamuoyu önünde hem meslektaşlarımızın hem de kendimizin alnımızı nasıl ak etmeliydik? Halkı yanımıza almalıydık önce. Öğretmenlerin çoğunun çalıştığı köylerin yoksul insanlarını, sık sık yapılan devalüasyonlarla emeğin karşılığı cebinden çekilen işçileri en yakın dostumuz bilmeliydik. İlkokuldan üniversiteye değin, nerede çalışırsa çalışsın, öğretmenleri bir bütün olarak düşünmeliydik. Eğitimin, öğretmenlerin sorunlarını, toplum ve ülkemizin sorunlarından ayırmadan ele almalı, yurdumuz dış ve iç sömürüden kurtarılmadan aylıklarımızın yükselmeyeceğini bilmeliydik. Var olan yasalara, en başta anayasaya saygılı olmalıydık. Ama demokrasiye aykırı yasaların kaldırılması, hakların, özgürlüklerin genişletilmesi için de savaşın vermeliydik. Bütün bunlardan ötürü bilimin, sanatın ışığını önümüze çevirmeliydik. Özellikle bilim adamlarıyla ilişkimiz sıkı olmalıydı. Profesör Cahit Talas'tan, hocalar hocası Profesör Veli Dedeoğlu'na kadar hepsine gittik. Yardım ellerini seve seve uzattılar. Profesör Bahri Savcı, Profesör Mümtaz Soysal, Profesör Fehmi Yavuz, Profesör Muammer Aksoy hem yürütme kurulumuzu aydınlatan danışma toplantılarımıza katıldı, hem kıyılan öğretmenlerin Danıştay davaları için hukuk bürümüze destek oldular. Yönetim ya da yürütme kurullarımızda en az birer hukukçu ya da savunman öğretmen bulunmasını da bize Aksoy Hoca önerdi. O zaman hükümette, şimdi demokrasi diye şakıyan Demirel'in partisi var. Neyin milliyetçisi olduğu bilinmeyen Bölücü Federasyon'un kendi seçim bölgesinde bile kurulmasına göz yumdu, hem de destekledi. Ama ne orada ne yurtta bölünmedik. Büyük eğitim yürüyüşünde, devrimci eğitim şurasında, genel öğretmen boykotunda bölünmediğimizi herkese gösterdik. Gene de kıyılıyorduk. Yönetim kurnazlıklarının kurdu, eski vali İlhami Ertem bakandı. Orhan Oğuz, Orhan Dengiz de yöneticilikten gelmişti. Büyük bürokratlar, kademe sendikacılığının yani ilkokul, ortaokul, teknikokul diye bölük bölük örgütlenmenin daha doğru olduğunu yayıyordu. Hepsine karşılık büyük hocaların ışığı önümüzdeydi. Bunlar arasında en çok Profesör Aksoy anımsarım. İki eli kanda olsa koşar gelirdi. Türk Hukuk Kurumu Başkanıydı. Siyasal bilgilerde anayasa kürsüsünün çok yüklü hocasıydı. Gelir, bir kurulumuzda doçentliği onaylanmamış bir asistan gibi çalışırdı. Cebine bir tek gün enflasyon parasıyla 10 lira koyamadık. Öyle beklentileri olsa geleceği yer TÖS mü olurdu? Bir karşılık beklemeden yaptığı hizmetleri halkın ve öğretmenlerin denizine atıyordu. Almanya'da, İsviçre'de 10 yıl sanki onların parasıyla okumuş da o borç öde öde bitmiyor gibi uzak geçmişlerde tarihin çok eski yıllarında kalmışa benzer bir anlayışla durmadan ödüyordu. Nerede, nasıl düşmüşse ayağını kırmıştı. Brecht'in ünlü öyküsündeki yaralı Sokrates gibi topal topa yürüyerek geliyordu. Öğretmenlere yüklenen suçları bir bir ele alıyor, hepsini didik didik ediyordu. Arada kendi kendine sorular sorup kendi yanıtlıyordu. Hazırlayıp veriyordu hukuk büromuzun istediği görüşleri. 12 Mart 1971'de generaller, sosyal gelişmeler, ekonomik gelişmeleri aştı. Huzursuzlukları arttı, yurt yönetilemiyor diye ne yandan baksan çürük gerekçeyle yurt yönetimine el koyunca da Profesör Aksoy yanımızdaydı. Tutuklanıp Yıldırım Bölge Askeri Tutuk Evi'nde birlikte kapatıldık. Politikanın zaman zaman radyodan duyulan, televizyondan görünen bir yanı olmakla birlikte bir de duyulmayan, görülmeyen yanları var. Politikanın halktan saklanan yanlarıdır bunlar. Örneğin yönetimin ardında yer alan, çıkarlarına düşkün sınıf ve katmanların temsilcileri sis içindedir, görünmez, hiç görünmezler. Dışarıda yürürken kara gözlükler takarlar. Kışkırtıcı ajanları onlar ortaya sürer. Adı üstünde delikanlı gençleri kurar, kıvrıtır, vuruştururlar. 20. yüzyıl bitip giderken bile Karacahay bırakmaktan utanmadıkları halkı devrimlere, reformlara düşman ederler. Aşağıda yukarıda karanlık işleri çevirenler, çevirtenler genellikle bu nursuz kimselerdir. Dini politikada bir araç olarak kullanmanın kurnazlığını iyi bilirler. Halkın gözünü boyayıp, kirli çıkarları için çevirdikleri fırıldağı, kutsal din amaçlarına hizmet gibi gösterirler. Politikada açıklığı, dürüstlüğü sürdürmek ne derece zorsa, bunların yaptığını yapmak o derece kolaydır. Yönetime el koymanın, koydurmanın ortamı oluştu mu, yazarları, öğretmenleri, sendikacıları cezaevine tıkmak zorunluymuş gibi bir hava yaratırlar. Yıldırım bölgedeki tutuklu topluluğu içinde, daha sonra aktarıldığımız Mamak'ta kimler yoktu? Bir anayasa profesörü olan Nihat Erim'e 1961 anayasasını kaldırabilmek için öbür anayasa profesörlüğünün tümünü tutuklamışlardı neredeyse. Muammer Aksoy, Bahri Savcı, Bülent Nuri Esen, Mümtaz Soysal şimdi anımsadıklarım. Hepsi aramızdaydı. Gece yarısı geldiler evi aramaya diye anlatırdı Profesör Aksoy. Dedim, albayım bu vakit eve gelinir mi? Neden gelinmesin? Gelinmez çünkü insanın işi gücü olur. Güldürüyordu hepimizi. Sonra anlatmayı sürdürüyor. Albayım yüzüme bakıp sordu. Silah var mı evde? Dedim var. Ne var? Tank var. Nerede? Karyolanın altında. Boş bulundu albayım. Eğilip karyolanın altında tank arayacak. İyi ki eğilip bakmadı. Yoksa orada oğlum için almıştım bir oyuncak tank vardı. Bir tek kanıt yoktu askeri savcıların elinde. Bu yüzden iddianameleri aylarca yazamadılar. Bir astsubay görevlendirip yattığımız yerin tavanına teyp yerleştirdiler. Belki konuşmalarımızdan bir şey çıkardı. Öğretmen kıyımını anlatan 160 sayfalık bir kitap hazırlayacaktı. TÖS yayını olarak basacaktık. Öneri kendisinden geldi. Çok önemli belgeler buldum, geniş açıklamalar yaptım diye diye o yapıt sonunda iki koca cilt oldu. Neredeyse 1000 sayfa. Bastıracağız ama olanağımız yetmiyor. Ölçüp döküyor, durmadan elimizi ovuşturuyoruz. Bizden umut kesince kendi aramaya başladı. Tutuk evinde yatarken buldu. Çıkayım, devrimci öğretmenlerin savaşını bastıracağım artık. Nasıl bastıracaksın? Kaça çıkar o iki koca cilt? Vallahi düşünüp taşındım, bir ev var, satacağım, parasıyla basılır. Çıkayım, hemen yapacağım bunu. Yaptı nitekim. Kendi bastırdı yapıtını. Özellikle içerdiği belgeler yönünden bir hazinedir şimdi. Askeri savcının boş savlarla doldurduğu iddianameye karşı, tutuk evinde savunmasını da böyle belgeler bularak, açıklamalar yaparak hazırlıyordu. O belge, bu belge, yaptığı listeleri kardeşi Sevim Hanım'a veriyor, o da bulup getiriyordu. Hocanın belge tutkusu çok eskilere dayanır. Doktora çalışması Freiburg'da 10 yıl sürdü. Bahri Savcı, isterse 10 ayda bitirirdi diye anlatmıştır. Neden bu kadar uzattı? Şu belge, bu yayın, hepsini arayıp bulup bir bir incelemek istemesi yüzünden. Hoca et yemezdi. Mamak'taki tutuk evi koşullarında beslenmesi zordu. Her öğünü dışarıdan gelir. Yakınları şehirden Hüseyin Gazi Dağı'na doğru seferber olur. Yeni kitap, gazete, belge istekleri varsa onlarla birlikte yiyeceğinde getirirlerdi. Ona, onlara bakıp kendi acımı unuturdum. Hem de düşünürdüm, hiç akıllı bir yönetim bunca ışıklı başı, beyni aylarca yıllarca cezaevine kapatır mı? Hem de bir anayasa profesörü başbakan iken. Çok safmışım. 80'li yıllara gelirken görünen politikanın ardında saklanan, görünmeyenler, Artık vurup öldürtüyor onları. Tütengil, Karafakioğlu, Doğanay, Bulut, Cömert birer birer gitti. Uğur Alaca Kaptan'ın evine bomba kondu. Server Tanilli, Yakup Kepenek kurşun yağmuru tutuldu. Tanilli yaşamı boyu sakat kaldı. Şimdi sağ kalanları evinin merdiveni dibinde vurdurarak temizliyor. Gören gözler için gerçek apaçık. Derslere girmeden sınıf geçenlerin, tabanca ile diploma alanların ağırlıkta olduğu bir dönem yaşanıyor şimdi. Profesör Aksoy gibi bilim ışığı başlar fazla geliyor bu döneme. Tıpkı bir zamanların Atina'sına Sokrates'in fazla gelmesi gibi. O Sokrates ki kendisi susmadan susturulmuş, baldıran zehriyle öldürülmüştü. Sokrates ile Muammer Aksoy arasında önemli bir ayrım var. Sokrates yargılandı, ondan sonra içti zehiri. Günümüzün Sokratesleri yargılanmadan yiyor kurşunları. Atatürkçü Düşünce Dergisi Sayı 9, Ocak 1995. 6. ayrımın sonu, sayfa 78.